Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 4.
Bir insan düşünün, ya bir köyde çiftçidir, ya bir fabrikada işçidir. Onun dünyadan ve insanlardan istediği bir tek şey var. Rahat rahat çalışmak, kazanmak, çocuklarını geçindirmek, doymak, ilerisinden korkmamak. Bir gün geliyor, bu insanı işinden, yerinden alıp, bilmediği, hiç ilgisi olmadığı bir işe sokuyorlar. Ölüyor, öldürüyor. Hiç mi hiçbir şeyden haberi yok. Bu işleri kendi gönlüyle yapmıyor. Boş sözlere de kandığı yok. İşte benim en zoruma giden, insanları ilgileri olmayan işlere sürmek, onları aşağılatmak. Demem o ki, insan soyu, güçlü, kutsanacak insan soyu, kötülükler karşısında. Bu kötülüklerden toplumda azımsanmayacak kadar bir güç. İyi niyetli, temiz yürekli adamlar bu kötülüklere bir savaş açmışlar. Savaşları öyle havada değil, iddiaları öyle boşa değil, ölçülü biçili bilimsel. Her yönlerini bilime vurmuşlar. Kötülükleri yerli yerine koymuşlar. İyilik yolunu da aydınlatmışlar. İşte oradan şöylece yürüyeceğiz demişler. Bizim yolumuz bilimsel yol demişler. Onlara inanmamak için hiçbir kapı bırakmamışlar. İnanmamak için kötü olmak, kötülerin yanında bulunmaktan başka yol kalmamış. İşte efendim, iş bu kertedeyken, bu tutumdayken, ortada bir de sanatçılar var. Kim bu sanatçılar? Toplumda ödevleri ne? İlk işleri yeni, güzel dünyalar yaratmak. Gelmiş geçmiş insan kültürüne bir şeyler katmak. İnsanlara yardım etmek. İlerlemelerinde, kafalarının güzelleşmesinde insanlara yardımcı olmak. Güzel yapıtlarla dünyamızı güzelleştirmek, zenginleştirmek. Hepsi bu kadar mı? Bu kadarı iyi güzel, sağ olsunlar, elleri dert görmesin. Bir kültür yapmak kolay iş mi? Çok zor. Ama bu kadarı yetmez. Sanatçı işinden dolayı diyelim en duygulu insan. İşi ince iş, insan duyguları üstüne çalışır. Bir yandan aşağılatılan insanoğlu, yokluk içinde, ölüm içinde, esirlik zincirinde insanoğlu. Öte yanda buna yabancı kalmış sanatçı. Dedik ki, İnsanların en duygulları sanatçılar, insanların bu hallerine yabancı kalamazlar. Kalırlarsa biz onları sanatçıdan önce insandan bile saymayız. Sanatçı önce insan olacak. Yüreği en duygulu insanın yüreği, en inanmış insanın yüreği. Kötülüklerle en önde, kellesini koyarak dövüşecek, en yiğit yürek sanatçıdadır. Öyle olmalı. Bunun dışında sanatçı, ne kadar usta olursa olsun sanatında, olamaz ya, İnsan soyunu aşağılatan işlemlere karşı koymadı mı, o hiçbir şeydir. İnsan soyunun yüz karasıdır. Bak şu güzel zanaatini ne için, ne kadar boş şeyler için kullanmış diyecekler. Bunu da diyemeyecekler. Çelişmeye düşmüyorum. İnsan soyunun meselelerine yabancı kalmış kişi, sanatında usta da olamaz. Yani o hüner dediğimiz küçücük şeyi de gösteremez. Çünkü insanı aşağılatan işlemlere karşı koymayan yürek, küçük yürektir. Küçük yürek ne kadar hünerli olursa olsun, ondan iyi sanat çıkmaz, çıkamaz. Şu gelmiş geçmiş dünya sanatına bakın. Hep kalanlar büyük yürekler, insan soyunun aşağılatılanlara karşı koyan yürekler. Bunun dışında belki birkaç kişi var diyeceksiniz. Ben buna inanamam. Varsa da insanlar onları bir zaman için yutmuşlardır. Boyaları gözleri kamaştırır. Bir gün yaldızları sıyrılıp gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır. Hüner o kadar önemli değildir. Hüner, hüner değildir. Nereye gelmek istiyordum? 6-7 yıldır bizde bir takım sanatçılar hep soyuta gidiyorlar. Sanatı insanın meselesinden dışarıya çıkarıyorlar. Bakın şunların yaptıklarına. Hiçbir şeye benziyor mu? Onlara aldıran, adam yerine koyan bir kişi bile çıkıyor mu? İnsanlar sanatçıdan, bu en duygulu insandan önce insan olmasını bekliyor. Şu insanları çok kötü durumlara düşmüş memleketimizde böyle sanatçı olur mu? Olur. Neden olmasın? Arkamızda divan edebiyatımız gibi bir geçmişimiz varken, onlar gülden bülbülden söz ederek boş boş kalıplar doldurmamışlar mı? Divancı atalarımız böyle yapmışlar da biz neden yapmayalım? Bakın onlarda Osmanlıların kanına, zulmüne, yoksulluğuna, insanı aşağılatan işleri üstüne tek bir satır var mı? Öyleyse bizim bugünkü Türkiye üstünde onlardan ileri bir sanatımız neden olsun? Bizde kaçamaklarla, göçmeklerle, denizle, gökyüzüyle, sapık duygularla, anlamsız sözcüklerle, deli saçmalarıyla boş boş kalıplar doldururuz. Bu çok kolay, hiçbir sorumluluğu yok, başın belaya girmez. Bir de sanatçı olma övüncesi verir. Bir de ileri olma palavrası sıkarsın. Birkaç ahmak sapık bulur, meyhanelerde onları da inandırırsın. Yalan söylediğinin, sanatçı olmadan daha önce insan olmadığının farkındasın. Ama insan olmak için, sanatçı olmak için gücün yok. Elinden başka bir şey gelmez. Denizdeki yılan hayaline koşarsın. Sonra da yalanınla birlikte gümler gidersin. Kubbede bir hoş sadağı değil, bir kötü sadağı bile bırakamazsın. Zemzem kuyusunu kirletmek epeyce bir iş. Seninkisi o bile değil. Sen yoksun, var görünürsün. Ama birkaç ahmağa, zübbeye, meyhane yoldaşına var görünürsün. Sen sağlıklı topluma, savaş içinde kurtuluşunu arayan, dövüşen insanlara vız gelirsin. Sana göz ucuyla bile bakmazlar. Bir an o değilcikten gözlerine ilişecek olursan güler de geçerler. Bu sanatçı geçinenlere, sanatı hünerle küçültenlere, yukarıda da söyledim ya, hüner de bir iştir. Bunların hüneri de olamaz, hüner gösterişi olabilir. Her şeyleri gibi hünerleri de çürüktür, çok kızıyorum. Ne işiniz var? Sanatçının büyük sorunu var. Başı belada bir kişi. 40 günlük yolda yaprak kımıldasa onun yüreği oynar. Memleketinin ve insanların meselelerini yüreğinin derinliğinde duyar. Bir insanın tırnağına taş değmesi onun yüreğini oynatır. Sende bu yürek yok. Olsa öyle oyunlara sapmazsın. Ne derde girersin bu işe? İş mi yok bu dünyada? Tüccar ol, tüccar. Politikacı ol, armatör ol, futbolcu ol, güreşçi ol, şarapçı ol. Ne olursan ol. Ne cehenneme gidersen git. Ama burada insanlarımızın hayat davası var. Burada oynama. Zorluk üstüne. Diyorlar ki koşullarımız zor. Biz yıkılmış, yapılmamış bir toprak parçası üzerindeyiz. Nereyi tutsan eline geliyor. Bir yılda, 10 yılda, 50 yılda meselelerimizin altından kalkamayız. Toprak meselesi diyorum. Zor, çok zor diyorlar. Toprak reformu bu zamanda kolay kolay ağza alınır mı? Toprak reformunu yapmak için büyük para ister. Büyük bir güç ister, kültür ister. Uygulayanların sarsılmaz planları, inançları olmalı. Bizde bütün bunlar var mı? Şu bizim arkadaşlar gerçekten çok şey de biliyorlar. Örneğin, diyorlar ki, toprak reformunu ele alalım. Bu yalnız toprak dağıtmakla olmaz. Toprağı işleyecek aracı vereceksin. Aracı verdin, oldu bitti mi? Ne gezer, aracın devamını sağlayacak krediyi de vereceksin. Bu çağda artık tek elle çalışma yok, güçleri birleştireceksin. Toprak reformu demek, bu çağda güçlerin birleşmesi demektir. Toprak dağıtmak, büyük toprakları bölmek yaramaz bir iştir. Güçlerin parçalanması, verimin düşmesidir. Öyleyse tek çare güçleri birleştireceksin. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da öbür milletlerin gittikleri yoldan gideceksin. Ben de arkadaşlarla, aydınlarımızla bütün bu söylediklerinde beraberim. Bir de diyorlar ki, bütün bunları sağlamak için bir milletin yeterli endüstrisi olması gerektir. Yerden göğe kadar hakları var. Halbuki diyorlar, bizim hiçbir şeyimiz yok. Endüstri dersen hak getire. İşin anhası minhası, sözün kısası diyorlar ki, biz bu çağda bu halimizle bir toprak rejimine gidecek durumda değiliz. Yine bir de diyorlar ki, toprak meselesini hallettin. Ya öteki meseleler? Hakları var. Var ama hakları var diye, büyük zorluklar karşısındayız diye el bağlayıp duracak mıyız? Bana sorarsanız reformlar bütündür. Reform yapmak zordur. Bütün dünyada da zor olmuştur. Armut piş ağzıma düş diye bir reformu tarih yazmamıştır. Zordur. Reformlar çok şey pahasınadır. Reform yapmak için bana şöyle bir durum, böyle bir durum gerektir. Şu olursa bende reform olur, bu olmazsa bende reform olmaz demeyeceksin, diyemezsin. Reforma toptan başlanır. Yukarıda reformlar bir bütündür demiştim. Endüstrin mi yok? Başlayacaksın. Toprak rejimin mi düzensiz? Hemen başlayacaksın. Hepsine birden, bir plan içinde başlayacaksın. Bir daha söylüyorum, reformlar bir bütündür. Şuna önce, buna sonradan başlayacağım diyemezsin. Böyle bütün bir reforma milletin gücü yeter mi diyeceksiniz. Demagoji yapmıyorum. Milletin gücü her şeye yeter, yetmek zorunda. Halkın yenemeyeceği güç yoktur. Yeter ki gücünü bir araya topla. Ama zor, çok zor. Hiçbir şeyimiz yok mu reformları gerçekleştirmek için? Başka milletlerin de yoktu. Bizden kötü durumdaydılar çokları. Kaldı ki bizim pek çok imkanlarımız var. Ne olursa olsun, ne kadar güç olursa olsun, biz bu reformları yapmak zorundayız. Yapmak zorunda olduğumuzu savunmayan bir tek akla erer kişi var mı? Bence bu reformlar Türkiye için gerekli değildir diyen aklı başında bir tek kişi çıkmaz. Hepimiz biliyoruz ki 20. yüzyılda uygarlıkların anası Anadolu toprağı üstünde bir millet bu durumda yaşayamaz, kalamaz. Ne kadar zor olursa olsun, öyleyse biz bu reformları yapacağız. Halkımızı asırlık sefaletinden kurtaracağız. Atalar ne demişler? Zora dağ dayanmaz demişler. Eğer biz gerçekten aydınsak, milletimizin iyiliğine inanıyorsak, zorluklardan korkmayalım. Zaten korksak ne geçer elimize? İş olacağına varacaktır. Bir millet bu çağda böyle yaşamayacağına göre, er geç dünya gidişine ayak uydurmak zorunda kalacağız. Ondan önce de büyük duvarlar karşısında kalmadan, milletimize, onun yapıcı gücüne güvenmeliyiz. Eleştirme üstüne. Gogol'ün en büyük kitabı, Ölü Canlar adlı romanıdır. Dilimize Melih Cevdet Anday ve Erol Güney çevirmiştir. Gogol, bu romanının bir bölümüne girerken kendini tutamamış, çağının eleştirmenlerine ver yansın etmiş. Bunun için bir yazı yazsa da bir dergide, bir gazetede yayınlasa olmaz mıydı diye düşünüyor insan. Bir de başka bir şey düşünüyor bunun arkasından. Böyle yaptığı ne iyi olmuş diyor. Yazdığı romanla eleştirmenin düşüncesini karşı karşıya getirmiş diyor. Eleştirmeni mahkum etmek buna denir işte. Böylesine yenmek. Bir de insan başka bir şey düşünüyor. Gogol bunlara çok önem vermemiş mi? O adamlar bir Gogol'ün öfkesine değerler miydi? Şimdi düşünüyoruz ki değmezlerdi. Kim bilir çağında bunların zıpırlıkları Gogol'ün canına nasıl tak etmişti de adamcağız romanına kadar öfkesini aktarmış. Bu yazıyı neden yazıyorum? Gogol'den o parçayı niçin okurlarıma sunuyorum? Gogol'ü yıllar sonra haklı çıkmış bir sanatçıyı imdadımıza mı çağırıyorum? Değil. Biz de Gogol gibiyiz mi demek istiyorum. O da değil. Her yerde, her çağda, beş aşağı beş yukarı böylesi eleştirmenlerin birbirlerine benzediğini söylemek istiyorum. Eleştirmenlerin içinden de sanattan anlayan, gerçekten düşünür kişiler çıkmamış mı? Çıkmış. Sanatçıya haksızlık etmeyen, tepeden bakmayan, kin duymayan, sanata saygı duyan kişiler çıkmış. Ömrünü bir tek sanatçının yorumlamasına verenler de çıkmış. Bir sanatçıyı yöreye anlatabilmek için bir ömür harcamışları var. Bizim eleştirmenlere gelince ben fazla bir şey söylemeyeceğim onlar için. Gören görmeyen Allah için söylesin. İçlerinde elbette iyiceleri var. Ben bizim eleştirmenlere haksızlık etmek istemiyorum. Ama sanata, sanatçıya saygı duymayanları çok. Sanatçılara tepeden bakmak isteyenleri çok. Yazılarının altında öyle duygular var ki sanatçıya kin duydukları besbelli. Bizim eleştirmenlerimizde iki şey var. Biri göklere çıkarmak, biri de yerin dibine batırmak. İkisi de kötü. Eleştirmenlerden salt bağımsız kalması elbette istenemez. Onun da kendine göre bir görüşü, bir anlayışı var. Bunun dışına her zaman çıkmasını da bekleyemeyiz. Bizim eleştirmenlerde benim gördüğüm en kötü yön, kendileri birinci planda, uğraştıkları sanat kolu, sanat ikinci, üçüncü planda. Her şey onların kişisel duyguları içinde dönüyor. Kişisel çıkarları demeye dilim varmıyor. Sözü uzatmayalım. İmdadımıza çağırsak da çağırmasak da bu eleştirmenlere karşı Gogol hepimizin yerine konuşuyor. Bak hele, Gogol'le kendilerini bir tutuyor diye işi başka yöne dökecekler de var. Eleştirmen değil mi? O tip eleştirmeni biliyoruz ki dilinin kemiği yok. Düşünceler üstünde durmazlar da açık bulduklarını sandıkları yön üstünde dururlar. Varsın dursunlar. Bizim okuyucumuz onları iyi biliyor. Onlara yalnız önem veren biziz. Ben buraya Gogol'ün romanından o parçayı alırken kastımı iyice anlattım sanıyorum. Soğuğu, rutubeti, çamuru ile, uykusu başına vurmuş menzil memuruyla çıngırak sesleri, araba tamirleri, küfürleri, arabacıları, demircileri, yolda rastlanan türlü türlü namussuz insanlarıyla uzun sıkıntılı bir yolculuktan sonra nihayet bildiği damını, kendisine doğru koşan ışıklarıyla evini gören yolcu ne bahtiyardır. Onu tanıdık odalar, koşa koşa yola çıkan kimselerin sevinçli haykırışları, çocukların gürültüsü, konuşmalar içinde hüzünlü hatıralar bırakan, her şeyi yok edecek tatlı konuşmalarla ateşli sarmaş dolaşlar karşılar. Böyle bir yuvası olan aile babası mesuttur. Ama vay bekarın haline.
Ayrım sonu.